Ayrım 26, son tanık Glenn Mead, sayfa 300. 56. kısım, Saraybosna. Sırp mahallesindeki bar topu topu altı masası olan karanlık soğuk bir yerde. Bayat tütün ve kahve kokuyordu. Yassı burunlu orta yaşlı iri yarı sahibi barın tezgahına yaslanmış gazetesini okuyor, bir yandan da önündeki tabaktan zeytin atıştırıyordu. Kapıdan bir müşteri girdiğini görünce başını kaldırdı.
''Aklında bir şey varmış gibisin Slava.''
Mork yardımcısının üzerinde artık beyaz önlük yoktu.
''Bir armut brandisi iyi olurdu. Duble olsun Yaniç.''
Bar sahibi sırıttı ellerini pis önlüğüne sildi ve küçük bir kadehi ağzına kadar doldurdu.
''Ceset saymakla geçen zor bir gün öyle mi?''
Slava bir dikişte boşalttığı kadehi hızla tezgaha bıraktı. Kolunun yeniyle ağzını sildi.
''Daha kötüsü de olabilirdi. Senin gibi mafya bağlantıları olan birini ilgilendirecek bilgilerim var.''
Bar sahibinin sırıtışı ekşidi, sol kolunu uzattı. Morg yardımcısını gırtlağından yakaladı, sıkınca adam boğulur gibi oldu.
''Senin yerinde olsam ağzımı kapalı tutardım. Böylesi sözler bir adamın ölümüne neden olabilir, duydun mu?''
Slava belli belirsiz bir sesle bir şey demedim diye sızlandı. Ben sadece sana iyilik yapmak istedim Yaniç. Eski asker arkadaşları gibi.
Bar sahibi parmaklarını gevşetti.
Nasıl bir iyilikmiş bu?
Şeytan tepesinde olanların bir tanığı var.
Hiç tanık yok sanıyordum. Ya da en azından mahkemenin kulak vereceği biri yok diye söylediler.
Slava boynunu ovuşturarak ama artık öyle değil dedi. Barmen cüzdanından bir banknot çıkarıp Slava'nın yüzünü okşadı.
Haydi, acını hafifletmene yarar. Bir yüzlük, hepsi bu kadar mı?
50 olmadığına şükret, şimdi bana her şeyi anlat.
Tennessee.
Kelly eşleşme olmadığından emin miymiş?
%100 dedi. Kayaların üzerine oturmuşlardı. Karla kendinden geçmiş gibiydi, yüreği çarpıyor, heyecanı sesine yansıyordu.
Harika bir haber. Böyle bir habere şu anda öyle ihtiyacım vardı ki Luca'nın sağ kurtulduğunu biliyordum. Biliyordum işte Ronnie.
Carla bir tavsiyede bulunabilir miyim?
Ne?
Kendini kaptırma.
Neden?
Askerde çocuklardan biri çatışmada kaybolduğu zaman bunu o kadar çok gördüm ki aileler en ufak bir umut kırıntısına sarılırlar.
Ama sana Kerry'nin söylediklerini anlattım.
20 yıldan fazla oldu. Tek bildiğin Luca'ya ait bir şey bulunmadı. Düş kırıklığına uğramanı istemiyorum.
İçimde tuhaf bir duygu var Ronnie, gerçekten.
Neden?
Açıklayamam, bana öyle bakma.
Nasıl bakmayayım?
Çılgınca bir umutmuş gibi. Böylesi haberlere ihtiyacım vardı önümüzdeki günler için.
Kelly başka ne dedi?
Bu işin peşinden gideceğini, bana haber vereceğini.
Nasıl gidecekmiş peşinden?
Söylemedi. Ben de soramayacak kadar heyecanlandım. Ama söyledikleri Shavik'in karşısına çıkma kararımı daha da pekiştirdi.
Neden?
Luca kaybolmadan önce Shavik binadaydı. Onu görmüş olabilir. Bir şeyler biliyor olabilir.
Carla.
Şimdi Alman'ın haklı olduğunu anlıyorum. Luca'yı gördüğü doğruymuş. Biliyordum, hayatta olduğunu bildiğim gibi.
Carla, bu konuya böyle bakma. Bütün yumurtalarını bir sepete koyma, yoksa çok üzülebilirsin.
Aptalca davrandığımı söyleme bana Ronnie. Lütfen bırak tek umuduma tutunayım. Olumlu olmak, inanmak zorundayım. Josh olsa sen de aynı böyle davranırdın.
Carla'nın gözünde ona güç aşılayan parlak umutları görüyordu.
Belki de haklısın. Ben sadece şeytanın avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Ama sanırım her şey mümkün.
Carla gülümsedi. Buluştuklarından beri ilk kez gerçekten gülümsedi. Eğildi Ronnie'nin yanağına dokundu, öptü.
Teşekkürler Ronnie. Hazırsan ben de dönmeye hazırım.
Ayaklandı, böğründe ve kasığında ikiye bükülmesine neden olacak kadar keskin bir sızı duydu.
Oh, bu acıttı.
İyi misin?
Doğrulmaya çabaladı.
Bir adalem çekilmiş olmalı.
Neresi acıyor?
Tam burası.
Bir bakayım.
Carla'nın böğrünü ve belini yokladı, kaslarını ve tendonlarını yokladı.
Çok gerginsin, her tarafın düğümlenmiş, yürüyerek dönebilecek misin?
Sanırım.
Lafayette ve Harrogate'de birer hastane var, seni birinde kontrol etti.
Cümlesini tamamlayamadı. Yüzünde bir telaş, Carla'nın elini bırakmadan bir adım geriledi.
Ne? Ne oluyor Ronnie, bana neden öyle bakıyorsun?
Kanın akıyor. Gözleri Karla'nın kasıklarındaydı. Karla da kasıklarına baktı. Bacaklarının arasında gri eşofmanında giderek yayılan kızıl bir leke vardı. Kana dehşet içinde baktı. ''Neler oluyor Karla?''
''Bebeğim.''
Sonra bütün duyguları boşaldı, bilincini yitirdi. 57. Kısım, Belgrad. Bar sahibi Tuna'ya hakim o güzel ve görkemli taş ev hakkındaki öyküleri duymuştu. Zengin çete reisi Ivan Arkov'a ait 15. yüzyıldan kalma Prens Köşkü'nde verilen görkemli davetler ile bakanlara ve zengin sanayicilere çekilen ziyafetlerle ilgili söylentilerden de haberi vardı. Tek umudu sadakatinin Arkov tarafından cömertçe ödüllendirilmesiydi. Mercedes limuzin ve iki koruma onu Belgrad'ın dış mahallelerinde karşıladı. Araba malikanenin giriş önünde durunca sürücü inip yan içe kapıyı açtı. Girişteki basamakların tepesinde onu keçi sakallı, papyonu benekli, iki dirhem bir çekirdek zayıf bir adam bekliyordu. Yaniç baştan aşağı ürperdiğini hissetti. Ivan Arkov bütünüyle zararsız görünmesine rağmen her seferinde Yaniç'in tüylerini diken diken ederdi. Arkov'un çalışma odasında bir kurbanının yüz derisinden yapılmış, gizli panolu bir vitrinde meşhum bir hatıra olarak muhafaza ettiği ölüm maskları ile ilgili öyküleri duymuştu.
''Yani, hoş geldin.''
Patronun elini tuttu, saygı belirtisi olarak parmağındaki yüzüğü öptü.
''Beni bu kadar kısa sürede kabul ettiğiniz için minnettarım Mr. Arkov.''
İhtiyar parmaklarını şaklatınca iki koruma gerileyip konuşulanları duyamayacakları bir mesafeye çekildi.
''Gel bağımdan bir şarap iç, sonra bana vereceğin bilginin neden bu kadar acil olduğunu anlat.''
Arkov çalışma odasında pencerenin yanında oturmuş dinliyordu. Duvarları kaplayan panolar cilalı gül ağacından yapılmış, raflar sadece gösteriş için konmuş gibi duran deri ciltli, görkemli kitaplarla doldurulmuştu. Ardına kadar açılmış cam veranda kapıları yüzme havuzuna bakıyordu. Arkov bar sahibini dinlerken parmaklarını birleştirmiş dudaklarına götürmüştü. Yaniç'in sözleri bitince içini çekip kalktı. Gri gözleri sabitti. Uzakta havuzun oradaki bir noktaya dikilmişti.
''Bu yardımcı?''
''Slava Mr. Arkov.'' Yaniç şaraptan bir yudum aldı. Tükürmemek için kendini zorladı. Tadı sarhoş müşterilerine vermek için yeniden şişelediği pislikten de beterdi.
''Ya adli tıp uzmanı?''
''Onun adı Kelly.'' Bir kağıt uzattı. ''Yanlışlık olmaması için bütün isimleri yazdım. Kadınınkini de.''
''Demek kadın bir tanık.''
''Öyle deniyor.''
Arkov ellerini takım ceketinin ceplerine sokup parıldayan yüzme havuzuna döndü.
''Onun hakkında başka ne biliyorsan anlat.''
''Adı Karla Lane. Annesinin aile adı Tanoviç'miş.''
Arkov'un sulanmış gözlerinden bir parıltı geçti.
''Tanoviç olduğundan emin misin?''
''Kesinlikle.''
Kelly kadının erkek kardeşinin de şeytan tepesinden sağ kurtulmuş olabileceğini söylemiş. Rahibeler tarafından yönetilen ve çocuğun tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etmek niyetindeymiş. Sonra bütün ayrıntıları anlattı.
''Tüm bu dediklerinden emin misin?''
''Evet efendim, Kelly konuşurken yardımcı odadaymış.''
''Demek Mila Shavik'ten bahsetmişler.''
''Kelly kadının Shavik'in nerede olduğunu bildiğini söylemiş.''
''Başka?''
''Bildiklerimin hepsi bu. İsterseniz Kelly'nin işini görmekten mutlu olurum. Böylelikle herhangi bir soruşturma bir süreliğine durmuş olur.''
Arkov'un yüzünde bir kas oynadı. Ardından da yan içi kemiklerine kadar donduran ustura gibi bir tebessüm belirdi.
''Çok cömert bir öneri ama o Kelly ile bizzat ilgileneceğim.''
''Mila'nın birliğinde hizmet ettim. Bizleri o Bosnalı pisliklerden korudukları için her zaman Mila'nın ve oğlunuzun kahramanlarımız olduğunu söylerdik.''
''Başka ne derdiniz?'' Arkov bir pro yakıp dumanını üfledi.
''Mila'ya babalık ettiğinizi, ona kendi oğlunuzmuş gibi davrandığınızı.''
''Başka türlüsünü yapamazdım. Babası sadık dostumdu.'' Konyiç'te bir savcı benimle olan ilişkisinden dolayı onu mahkemeye çıkardığı güne kadar. O savcının da adı Tanoviç'ti.
Bir akrabası mı?
Göreceğiz ama ne israf.
Efendim?
Savcının elinde kanıt yoktu. Mila'nın babası mahkemeden elini kolunu sallayarak çıkacaktı. Ne var ki sinirleri laçka olmuş olacak ki kendini astı. Oğluna bir aile sağlamayı görev edindim. Oğlanın bir yere ait olduğunu, etrafında bir aile bulunduğunu hissetmesi lazımdı.
İyiliğinizden hep bahsederler Mr. Arkov.
Demek Mila'nın komutasındaydın.
Evet efendim.
Öyleyse onunla oğlum arasında hep ufak bir sürtüşme olduğunu da biliyorsundur.
Adamlar onlara Habil ve Kabil derlerdi efendim. Elbette saygısızlık etmek istemem.
Peki neden bilir misin?
Hayır efendim.
Mila o kadar çabuk yükseldi ki Boris kendini tehlikede gördü. Bazıları Mila'nın güce aç olduğunu söyler. Oysa mesele çok daha derin. Babasının ölümünden sonra çete onun ailesi oldu. Mila aile üyeliğine layık olduğunu kanıtlamak istiyor. Anlaşılan bu öksüzlere özgü müşterek bir çaba.
Prosundan bir nefes çekti. Üstelik kafası da iyi çalışıyor. Tabii Boris ikinci planda kalmaktan hiç memnun değil ama bunun adı rekabet. Bütün bunları başka biriyle konuşmadın ya.
Elbette konuşmadım Mr. Arkov.
Güzel, bunlar ikimizin arasında sır olarak kalsın. Ve insanlara muhbirlerin başına neler geldiğini hatırlatmaktan gına da gelse bazen mecbur oluyorum.
Kitap raflarından birindeki uzaktan kumandaya uzandı ve bir düğmeye bastı. Gül ağacı duvar panolarından biri kayarak açıldı. Bir ışık yanıp panonun arkasındaki camlı vitrini aydınlattı. Bar sahibi bir an soluk alamadı, hava ciğerlerini tıkamıştı. Camın ardında bir insan yüzü ya da en azından arta kalanlar sergilenmişti. Kafatasından yüzülen deri bir mumyanınki gibi parşömen sarısına kesmişti. İnsan başı biçiminde yapılmış bir cam kütleyi kaplıyordu. Yüz tuhaftı, ölümü andırıyordu. Herhangi bir ucube gösterisine ait acayip bir maske gibi. Bar sahibi kusmamak için kendini zorladı. Arkov vitrindeki yüze sükûnetle baktı. Camın gerisinde tünemiş egzotik bir kuşun dikkatini çekmek istiyormuş gibi parmağını cama sürttü.
''Bu adam beni satmaya çalıştı. Sen böyle bir şeye kalkışmazsın değil mi Yaniç?''
Kendi cevabını kendi bulmak istercesine gözleri Yaniç'in yüzünden ayrılmıyordu.
''Hayır efendim asla.
Muhbirlerden nedenle nefret ettiğimi hatırlamak için arada bir buna bakmaktan hoşlanırım. Böyle gel.''
Cam veranda kapılarının arasından geçerek dışarıya güneşe çıktı. Yüzme havuzuna doğru yürüdü. Bar sahibi de peşinden gitti. Arkov cüzdanını çıkardı. Avuç dolusu banknot çekip havuz kenarındaki masanın üzerine bıraktı.
Şükranımın bir belirtisi.
Yan iç yüzü terden sırılsıklam hevesle banknotları avuçlamaya koyuldu. Adam Arkov'un cebinden bir tel çıkardığını göremedi. Piyano telinden yapılmış her iki ucunda birer tahta tutamağı olan eski bir infaz aleti. Arkov teli zorlanmadan yan için boynuna dolayıp çekti. Tel boğazını keser, boynundan ince kan sızarken yan için gözleri yuvalarından fırladı, acıyla homurdandı. Arkov kulağına senin gibilerinden nefret ederim diye fısıldadı. Böyleleri kendi büyük annelerini bile satar. Yan iç soluk almaya çabalıyor, yüzü giderek kızarıyordu. Arkov daha güçlü çekti. Tel yan için boğazına işledi, sonunda soluk borusunu kesti. Boğuk bir ses çıktı. Arkov bırakınca yan için cesedi öne doğru devrildi. Havuza düşerken turkuaz suda kızıl bir iz bıraktı. Yaşlı adam mendilini çıkardı, ellerine bulaşmış kanı sildi ve banknotlarını topladı. Korumalara dönüp bu pisliği atın ve buraları temizleyin diye buyurdu. Sonra havaalanına telefon edip Lear'ın yakıt almasını söyleyin. Harekete hazır olmasını istiyorum. 58. Kısım Bosna Hersek. Kelly manastırın önünde durdu. Renault'sundan inerken gök gürledi. Zinciri asıldı. Loş kemerlerin derininden bir yerde bir çıngırak yankılandı. Beklerken etrafına bakındı. Dağlardaki yolculuk tehlikeliydi ama manzaraya değerdi. 15. yüzyıldan kalma Bizans manastırı incelikle işlenmiş taş pencereleriyle gerçekten muhteşemdi. Kısmen bir yamacın yekpare granitine oyulmuştu. Sağlam demir kapıların ardında huzur verici bir avlusu ve köpürerek akan bir çeşmesi vardı. Zincire bir daha asılınca biri yaşlı biri genç iki rahibenin ıslak avludan kapıya doğru koştuklarını gördü. Üzerlerine ağır koyu renk cübbeler almış, başlarına da uzun atkılar dolamışlardı.
''İngilizce biliyor musunuz rahibe?''
Yaşlı olanı başını salladı. ''Evet ben bilirim.''
Yaşlı kadının belindeki düğümlü kordondan kocaman bir ahşap istavroz ve bir de bir deste anahtar sarkıyordu. Yüzü güç dolu, ciddi ama güzeldi.
''Adım Hilda, baş rahibe.''
İngilizcesi akıcıydı.
''Benim adım Sean Kelly. Saraybosna'da kayıp insanlar komisyonunda çalışıyorum.''
Rahibe Kelly'nin uzattığı kartı inceledi.
Size nasıl yardım edebilirim Mr. Kelly?
Biraz karışık. Bir çocuğun izini bulmaya çalışıyorum. Bana biraz vakit ayırırsanız açıklamak için elimden geleni yaparım.
Rahibe Hilda öne düştü. Kelly'yi karanlık kemerlerin altından geçirdi. Masif meşeden bir kapıyı itip büyükçe bir odaya girdi. Kelly ceketindeki yağmur damlalarını silktikten sonra rahibenin ardından içeri girdi. Taş pencerelerin ötesinde şimşekler patlıyor, duvarları süsleyen yaldızlı ikonalarıyla oda neredeyse orta çağdan fırlamış gibi görünüyordu. Odanın bir ucu modernleştirilmiş ve idman aletleriyle bir çeşit jimnastik salonu oyun odasına dönüştürülmüştü. Kelly'yi iç parçalayıcı bir manzara bekliyordu. Bir avuç rahibe genellikle 20'lerinde veya 30'larında gösteren onlarca genç erkek ve kadınla ilgileniyordu. Bazılarının kolları veya bacakları yoktu. Kimileri tekerlekli sandalyelerine kamburlarını çıkararak tünemiş salyaları akıyordu. Kelly kolları, bacakları ya da yüzleri yara izleriyle kaplı birçok hasta gördü. Hemen hepsinin yüzünde zihinsel yeteneklerinin sınırlı olduğunu gösteren boş bakışlar vardı. Kelly'yi gözlerini açarak kuşkuyla karşıladılar. Gözü bir köşede durmuş, baş parmağını emen, melek yüzlü ve yakışıklı bir delikanlıya ilişti. Odanın öteki tarafında genç bir kadın sarsak ellerle selam verdi. Kelly elini sallarken içinden "Aman Tanrım" diye geçirdi. Kabul etmek istemiyordu fakat gördükleri içinde çelişkili duygulara neden olmuştu. Manzara bir taraftan korkunç, kabus gibiydi. Öte yandan rahibelerin özverili sabrında, hastaların dokunaklı masumiyetlerinde bir güzellik de vardı.
Savaşın korkunçlukları hep uzun bir gölge bırakır Mr. Kelly ve her zamanki gibi acıyı suçsuzlar çeker. Buradakilerin hepsi bir zamanlar birilerinin sevgili çocuklarıydı. Şimdi onları bize emanet eden Tanrı'nın sevgili kulları oldular.
Hepsi savaş kurbanı mı?
Çoğu, bazıları tecavüz kamplarında cinsel istismara uğramış ya da top atışlarında vurulmuş veya ağır yaralanmış. Bazıları zihinsel olarak hiç toparlanamadı, özellikle ailelerini yitirenler. Burada gördüğünüz gençlerden çoğu geceleri kabuslar görür.
Burada kaç kişiye bakıyorsunuz?
100 kadarına.
Zor olmalı.
Onlar için olduğu kadar değil.
Baş parmağını hemen yakışıklı delikanlı Kelly'ye sokuldu. İrlandalının elini usulca aldı, çenesine sürterken Kelly'nin yüzüne en sevecen duygularını tetikleyen çarpık ama harikulade bir tebessümle baktı. Kelly öylesine etkilendi ki delikanlının yüzünü ellerinin arasına aldı. Sanki arkalarındaki zihin başka bir evrende yitip gitmiş gibi Kelly'ye bakan kahverengi gözler ırraktı. Boğazında bir şeylerin düğümlendiğini hissetti.
''Buradan ayrılmadan önce manastıra bağışla bulunmama izin verir misiniz?''
''Çok cömertsiniz.''
''Peki kayıtlar?''
''Benimle gelin lütfen.''
59. Kısım Tennessee.
''Gezmeye mi geldiniz?''
''Evet.''
''Kuzeyden mi?''
''Evet.''
''Balık mevsiminde buraya epeyce Yankee gelir.''
Yaşlı doktor Jöre ile kaplı sondayı Karla'nın karnının üzerine yerleştirdi. Gözünü ultrason ekranına dikti. Tebessümü dostçaydı ama bu genç kadının çarpıntılı korkusunu yatıştırmaya yeterli değildi. İçindeki endişe her geçen saniye ile birlikte artıyor, nabzını kulaklarında duyuyordu. Genç stajyer bile endişeli görünüyordu. İlk ultrasondan sonra ikinci bir görüş için tecrübeli meslektaşını çağırmıştı.
''Yamaç yürüyüşü demiştiniz değil mi?'' diye sordu yaşlı olanı.
''Evet.''
''Jogging'den daha iyi. Jogging yapanlardan bazılarının neden böyle sağlıksız göründüğünü hiç merak ettiniz mi?''
Doktorun al yanakları toparlak bir göbeği vardı.
''Bazılarının kendilerini öldürmek gibi bir misyonu var sanki.''
Sondayı Karla'nın karnında dolaştırırken ekrana bakıyordu. Bir an için döndüğünde sağ tarafta bazı izler gördü.
''Buraya ne oldu?''
''Yaralandım. Bir patlama oldu.''
''Ne kadar önce?''
anlattı.
''Mümkünse yaralarınızı tarif edin.''
Yaralarını tarif etti. Doktor eliyle yanlarını muayene etti, karnına bastırdı. Önce hafifçe, daha sonra da daha güçlü.
''Acı ya da rahatsızlık hissederseniz söyleyin.''
''Yok.''
''Şimdi?''
''Yok.''
Adamın keskin gözleri kolundaki eski yara izlerini ve sağ elinde baş ve işaret parmakları arasındaki dokuda yeni yaraları kaçırmadı. Karla'nın elini inceledi.
''Atış mı yapıyorsunuz?''
''Evet, nasıl bildiniz?''
''Ben güneyliyim. Zamanında ben de tabanca sürgüsünden çok çektim. Tabancayı doğru tutmazsanız böyle olur.''
''Bebeğim iyi mi?''
Hanımefendi, ultrason görüntüsü güzel, bebeğin kalbi çarpıyor. Kanama durdu ama yolunda gitmeyen bir şey var, kanamanın nedeni de bu. Kağıt havluyla sondanın üzerindeki jöleyi sildi. Karla'nın böğrüne dokunarak oturmasını işaret etti. Bana izin verin, kan ve idrar örneklerinize bir bakayım, ondan sonra konuşuruz.
26. ayrımın sonu. Sayfa 311.